Ayrım 13.
Sayfa 148. Kurul yalnızca kendi yapısını ve gizliliğini sağlamlaştırmak, özerkliğini korumakla uğraştı bundan sonra. Sulla ve Marius arasındaki iç savaş sırasında, İsa'dan önce 83'te tapınak yanıp Sibylline kitapları bütünüyle kül olana dek bu durum böylece devam etti. Bir bütün olarak Roma'da cumhuriyet kurumlarının yapılanma sürecini incelediğimizde, her ne kadar siyasi parti olarak tanımlanmasa da çeşitli baskı gruplarının birer parti gibi davranmayı öğrendiklerini ve devletin işleyişinde kendi çıkarlarını gözetecek düzenlemelerin yapılması yolunda çaba harcadıklarını görüyoruz. Bu manzara Roma'nın tarihteki ilk karmaşık siyasi entrika denebilecek hamlelerin yanı sıra temkinli ve dikkatli adımlar atan ilk yeraltı örgütlenmelerine de sahne olduğunu koyuyor ortaya. Pitagoras kardeşliğinin çöküşünden sonra dağılan kurmaylar arasında Roma'ya gelen deneyimli ve yetkin bir grubun bunlar arasında en dikkate değer stratejik örgütlenmelerden birine sahip olduğunu gördük. Çok açık biçimde Delphi ve Cumae kentleriyle sıkı bağlar içeren ve Sibyl geleneğinden kitaplar dahil ciddi bir bilgi desteği alan bu grup, etkili bir hamleyle Sibylline kurulunu da denetimi altına tutmuş ve yukarıda özetlemeye çalıştığım değişimlere ön ayak olmuştu. Peki ama Roma tarihinin bu gölgeler ardında saklanan strateji uzmanı siyasi elitlerinin amacı neydi tam olarak? Bunu anlamak için tarihçilerin yıllardır tartıştıkları ve araştırdıkları bir başka soruyu, Pitagoras kardeşliğinin Kroton'da neyi amaçladığını ve ne yapmaya çalıştığını incelemek gerekecek. Arınma ve aydınlanma. Görünürdeki veriler, kardeşlik örgütünün ayakta kalan bir grup seçkin üyesi için Roma'da amaçlananın Kroton'da yarım kalmış girişimi yeniden denemek olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani toplumsal düzende gerçekleştirilecek dönüşüm ve değişimleri belli aşamalara bölüp altın çağ olarak görülen eski ütopik eşitlikçi sistemi görece modern koşullar altında yeniden ve yavaş yavaş oluşturmak. Pitagoras, beden ruhun mezarıdır ilkesiyle insana maddi hırs ve çıkar dürtülerinin kaba gücü, mülkiyeti ve eşitsizliği, adaletsizliği yarattığı düşüncesi üzerinde yoğunlaşıyordu. Onun bakış açısına göre evren, gizli formülünü ya da imzasını sayılar sisteminde ortaya koyan, izlenmesi ve uyulması zorunlu bir armoni üzerine kurulmuştu. Buna aykırı davranmak ve evrendeki temel yaratıcı güçlerin işleyişine meydan okumakla çok eski bir tarihte insanlık yanlış ve tehlikeli bir yola girmişti. Pitagoras'a göre bu dramatik hataların ardında bedene hapsolmuş ruhun ilkel ve basit hırslara yenik düşmesi yatıyordu. İnsanı evrensel uyumdan uzaklaştıran ve ilahi ilkelerden ayrı düşüren etken basit ve terbiye edilmemiş bir hapishane olan bedeniydi. O halde beden arındırılmadıkça ruhun da ait olduğu yücelikle buluşması olanaksızdı. Yani o ütopik görünen sisteme sahip olabilmek için ilkin insanların bedensel zaaflarından sıyrılması vazgeçilmez bir ön koşuldu. Bu çok temel ve tipik düşünceyle bu kitap boyunca sık sık karşılaşacağız. İnsan ruhunun basit, yüceliğin çok uzağındaki günlük maddi hırslara tutsak olduğu yolundaki temel saptama, ideal ve tanrısal olana erişmenin önündeki en büyük engel olarak görülmüş ve son 2500 yıl içinde farklı varyantlarıyla karşımıza çıkan asetik, çileci akımların hemen tümüne damgasını vurmuştur. Beden terbiye edilmelidir. Maddi hırsların getirdiği ilkellik nedeniyle ortaya çıkan ruhsal kirlenmişlik ancak böyle aşılabilir. Ve insanın yeryüzündeki eşit, kardeşçe, barışça yaşamı ancak bu eğitim gerçekleştikten sonra sağlanabilir. Bu inanç ve düşünceye aslında kimileri Pitagoras'tan çok önceki dönemlere ait Hint, Pers ve bazı Mısır kültlerinde de rastlayabiliyoruz. Ancak bedensel terbiye yoluyla ruhun özgürlüğe kavuşması anlayışını salt dinsel bir hedef olmaktan çıkarıp eşitlikçi ve barışçı bir dünya yaratma idealinin basamağı olarak gören, dolayısıyla siyasi bir zemine de oturtan ilk düşünce okulunun Pitagoras kardeşliği olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kardeşlik, üstadın öğretisi uzantısında dünyanın değiştirilmesini belli ön koşullara bağlı görür. Eldeki insan malzemesi değişmedikçe, eğitilmedikçe, ilkel ve basit hırslardan arındırılıp evrensel uyumla bütünleştirilmedikçe, bir ideal olarak değerlendirilen sosyal düzen de düş olmanın ötesine geçemeyecektir. O halde örgüt, ilkin kendini ideale uygun bir prototip olarak geliştirmeli ve eğitmelidir. Kroton'daki süreci ve kardeşlik yapısının genişleme ilkelerini incelediğimizde bu görüşe uygun davranıldığını gördük. 5 yıllık suskunluk sonrasında gerçekleşebilen insiyelik adımı bedensel terbiyenin ilk temel aşamasını oluşturuyordu. Ardından üyeliğe kabul edilenler evrensel armoniye uygun bir ideal olarak benimsedikleri düzeni ilkin kendileri üzerinde gerçekleştirmek durumundaydılar. Ortak mülkiyet, paylaşımcılık, basit ve sade bir yaşam, doğayla uyumluluk ve ruhun eğitimi. Elbette bu süreç ilk 5 yıldan çok daha sancılıydı ve kimi tarihçilerin anlattıklarına bakılırsa Pitagoras'ın Kroton'daki merkezinde yılıp pes edenlere de rastlanıyordu zaman zaman. Böyle durumlarda o kişi ya yeni bir 5 yıl için suskunluk aşamasına geri gönderiliyor ya da tümüyle kardeşlikten uzaklaştırılıyordu. Yine kimi kayıtlara göre ihraç edilen üyeler için Kroton'daki merkezin bahçesine sembolik bir mezar yaptırıyordu Pitagoras ve üzerine o kişinin adını yazdırıyordu. Artık o bir ölüydü ve idealin dışına çıkmıştı. Kardeşlik ise yaşayan insanların birliğiydi. Kroton'daki yapı iç içe geçen halkalar biçiminde düşünülmüştü. Tıpkı Pitagoras'ın evren anlayışındaki iç içe geçmiş küreler gibi. Çok temel olarak yakın ilişki içinde olunan insanlar iki ana gruba ayrılıyordu. İçeridekiler esotero ve dışarıdakiler eksotero biçimindeki bu ayrım çok sonraları ezoterizm kavramını da doğuracaktı. 5 yılı başarıyla tamamlayıp üyeliğe kabul edilenler içeridekiler arasında yer almaya doğru adım atıyorlardı artık ve onları zorlu, sabır ve özveri gerektiren bir eğitim süreci bekliyordu. Geride bıraktıkları, başarıyla tamamladıkları her aşamadan sonra sağladıkları gelişimi belirlemek üzere bir içteki çembere terfi ediyorlar. Yani üstadın sırlarına olduğu kadar hedef olarak belirlenen ideal toplumu oluşturacak öncülerden biri olmaya da biraz daha yaklaşıyorlardı. Pitagoras kardeşliğinde içeridekilerin bu tür kaç iç içe çemberi geçmeleri gerektiği ve üstadın yakın çevresine girmeye hangi aşamadan sonra hak kazandıkları konusu bugün bizim için bir soru işareti. Kimi araştırmacılar Pitagoras'ın kürelerle ilgili yaklaşımından esinlenerek 9 çember yani üyelik derecesi öngörürken kimileri her bir aşamanın da ara basamaklara bölünmüş olabileceğine dikkat çekiyorlar. İçeridekiler elbette yeni ve ideal toplumların öncüleri oldukları için önemliydiler. Ancak dışarıdakiler büyük oranda kazanılmadan, yani dikkate değer bir çoğunluk bedensel ve ruhsal olgunluğa taşınmadan istenen dönüşümlerin sağlanamayacağı da biliniyordu. Sayılarla, matematikle, astronomiyle ve evrenin işleyiş kurallarıyla bu denli içli dışlı olan Pitagoras, dışarıdakilerin tamamının bir gün bu süreci yaşayarak olgunluğa erişeceği gibi gerçeklikten uzak bir iyimserliğe sahip değildi büyük olasılıkla. Bunu istenen ideal topluma ulaşılana dek, hatta belki onun sonrasında bile yöneticilik ve yönlendiriciliğin bilge ve deneyimli elitler tarafından yürütülmesi düşüncesinde de görebiliyoruz. Pitagoras'a göre varılması gereken ideal nokta olan paylaşımcılık, eşit haklar ve barışçı düzen bir liderlik oluşumunu gereksiz kılmadığı gibi onun önemini daha da artırıyordu. Yani her durumda güvenilir ve deneyimli bir elit liderler grubuna ihtiyaç vardı. Bu liderlik o konumu elinde bulunduran insanlara maddi üstünlük, eşitlik ilkesine aykırı bir çıkar sağlamıyor, yalnızca manevi ve düşünsel saygınlığı ve karar alma yetkinliğini vurguluyordu. Kan bağı ve hanedan ilişkilerine değil, bireysel yetenekler ve niteliklere bağlı bir liderlikti söz konusu olan. Ama bu liderlik mekanizması dışında onun hedeflediği ideal toplum tam bir eşitlik ve kardeşlik ilkesine dayanmak durumundaydı. Bütün bunlar kardeşlik için hem iç eğitimi hem de dışarıdakilere karşı kendilerini tanımlama ve tanıtma yöntemlerini önemli kılıyordu. Işık dışarıdan görülebilmeli ancak niteliğini kavramak ve ona yaklaşmak isteyenler ancak içeridekilerden biri oldukları takdirde bu konuma ulaşacaklarını bilmeliydiler. İçeride güven ve bilgi, Dışarıda ise ün ve saygınlık önem kazanıyordu kısacası. Pitagoras herhangi bir hayvanın etini yemek için kanını döken kişi kolaylıkla bir insanı da malına, mülküne, karısına sahip olmak için öldürebilir diyordu. Vejeteryenliğin derin açıklamasında. Eğer zenginlik getiren bir mülkiyetin olursa yitireceğin imtiyaz ve çıkarların da olur. Bunları korumak için barbarlaşabilirsin diyerek de ruhun olgunlaşmasında ve bedensel hapisten kurtulmasında kritik ilkelerden birinin mülkiyet ve zenginlik hırslarından arınmak olduğunu vurguluyordu. Geleneksel Yunan sosyal yaşamında kadınlar siyasi ve düşünsel etkinliklerden dışlanıp uzak tutulurken ve erkek nitelikleri abartılı bir yaklaşımla yüceltilirken Pitagoras aydınlığa bir kadının eliyle ulaşmaktan söz ediyor ve Kroton'daki kardeşliğe kadınları da üye olarak kabul ediyordu. Ne de olsa o Samoslu bir bilge kadının oğlu ve Delfi'deki Pitya'nın öğrencisiydi. Evrensel gücün sahibi, yüce varlıkla doğanın yöneticisi dünya annenin aynı birliğin parçaları olduğunu düşünüyordu. Üstelik hedeflediği ideal düzenin çekirdeğinin anaerkil dönemde yattığının da farkındaydı. Dolayısıyla cinsel ayrımcılık şiddetle uzak durulacak kirlenmişliklerin başında geliyordu. Daha önce de dikkat çekmiştim. Kroton'a uzaktaki bir adadan gelen ve soylu olmayan bir yabancının çok kısa süre içinde nüfus sahibi bir lider haline gelmesi, hele yönetim erkini eline geçirmesi alışılmış bir gelişme değildi. Tek başına hiç kimseleri tanımadan bir tür göçmen kimliğiyle klasik bir Yunan kolonisine yerleşip felsefi ve bilimsel bir okul yaratmanın yanı sıra siyasi iktidarı da denetimi altına alan Pitagoras'ın şaşırtıcı yükselişinde kendi bilgeliği ve ününün dışında da etkenler aramak gerekiyor. Bu noktada onu yetiştirip belli görevlere hazırlayan Delfi'deki Pitya'nın tüm Yunan kolonilerindeki saygınlık ve prestijini gözden uzak tutmamakta yarar var. Pitagoras büyük bir olasılıkla Kroton'a geldiğinde kardeşlik örgütünün çekirdeğini oluşturacak hazır bir grupla ve onu kabullenmeye istekli bir kentle karşılaşmıştı ki ona bu zemini sağlayanın Pitya olduğunu söylemek abartılı sayılmamalı. Birkaç yıl içinde misafir filozof konumundan Kroton'u ve çevre kolonileri denetimi altında tutan bir lidere dönüşmesini başka türlü açıklamak kolay değil. Yani görünüşe bakılırsa Pitagoras sabırlı ve uzun dönüşümlere bağlı bir ideali savunmakla birlikte fırsatların çekiciliğini kullanmak ve kimi aşamaları hızla geçmekten sakınmamıştı. Kardeşlik örgütünün ilk inisiyeleri arasında soylu olmadığı için Kroton'un eski aristokrat yönetimi tarafından ikinci sınıf sayılan ancak buna karşın hatırı sayılır bir zenginliğe ve nüfuza da sahip olan Milo adlı tüccar da vardı. Anlatılanlara göre Milo'nun kız kardeşi Deano, üstadın sayıları giderek artan kadın hayranlarından biriydi ve aradaki yaş farkını aldırmadan Pitagoras'la evlenmişti. W.W. Rose Ball, A Short Account of the History of Mathematics, sayfa 20. İlk müritlerden biri olmasının yanı sıra kız kardeşi aracılığıyla Pitagoras'la akrabalığın da ortaya çıkması, Milo'nun kardeşliğin kurulmasındaki büyük maddi katkılarını açıklıyor, Pitagoras mülkiyeti ve zenginliği reddeden, bunları ideale erişmek ve ruhu olgunlaştırmak yolunda aşılması gerekli engeller olarak gören bir dünya görüşüne sahipti. Ama amaçlarını gerçekleştirmesinde yardımcı olacak kardeşlik örgütünün oluşması için de maddi desteğe ihtiyaç duymuş olmalıydı. Toplantı merkezleri, okul, eğitim sürecindeki temel harcamalar için bazı kaynaklara ihtiyaç duyduğunu öngörmek zor değil. Milo'nun bu noktada çok temel bir işlev gördüğü ve bütün mal varlığını kardeşlik için harcadığı sanılıyor. Dolores Ashcroft, Novitski, J. H. Brennan, Magical Use of Thought, sayfa 38. Pitagoras kardeşliğinin soylulara dayanan iktidar yapısını değiştirerek Kroton'da oluşturmaya çalıştıkları yeni yönetim modelinin tüccar, küçük çiftçi ve zanaatkarların aralarında bulunduğu bir tür orta sınıf aracılığıyla egemenliği geniş tabanlı hale getirme adımlarıyla başladığını görmüştük. Acaba bu sabırlı ve uzun yol gerektiren bir süreç için öngörülmüş zorunlu ara aşamalardan biri miydi? Yoksa koşulların gereği olarak mı soylu olmayan ama belli bir zenginliği elinde tutan sosyal gruplar desteklenmişti? Bunun yanıtları çok açık olmasa da Milo'nun verdiği desteğin hiç değilse ilk etapta tüccar ve zanaatkar kesimin öne çıkarılmasında etkili olduğunu söylemekte sakınca yok gibi görünüyor. Pitagoras için değişim ve dönüşümler zaten bir elit önderlik gözetiminde ve küçük adımlarla gerçekleştirilmek durumundaydı. Üstelik asıl temel hedef, güç ve nüfus sağlandıktan sonra yaşama geçirilecek temel eğitimde, yani insanların ruhlarının olgunlaştırılmasındaydı. Bu nedenle zenginliği ve mülkiyeti reddeden bir okulun, maddi güce sahip önemli üyelerin sağladığı olanaklardan yararlanmaya çalışması, opportunizm, fırsatçılık olarak görülmemeli. Bir yerlerden başlamak ve bir noktadan yola çıkmak durumundaydı Pitagoras ve ilk adımda hiç kuşkusuz maddi güç ve destek gerekiyordu. Ancak bunun elde edilişi ideale giden yolda izlenecek stratejilerde sapmalara ve yozlaşmaya neden olur muydu acaba? Kroton'da bunun kısmen yaşandığını, soylular iktidardan indirilmekle birlikte varlıklı orta sınıf üzerine kurulu yeni bir kent eliti oluşturulduğunu, bu süreç içinde felsefe ve siyasetle ekonomik yaklaşımlar arasında ortaya çıkan tutarsızlığın, kardeşlikte iç bütünlüğün sarsılmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu, ideal toplumu hedefleyen tüm açık ya da kapalı örgütlenmelerin ve siyasi hareketlerin temel açmazlarından birini oluşturmaktaydı. Ve izleyen yüzyıllar, bin yıllar içinde defalarca yaşanacaktı. Sonuçta Pitagoras kardeşliği uzun vadeli hedeflerle yola çıktığı Kroton ve komşu kolonilerde toplumsal dengeleri gözetmekte uğradığı başarısızlık başta olmak üzere çok sayıda temel stratejik hata yaptığı için çöküşü yaşamıştı. Her şeyden önce toplumsal dalgalanmaların dinamik bir niteliğe sahip olduğu ve hoşnutsuz yoksul kitlelerin iktidarı hedefleyen güç sahibi kitlelerce kolayca kendi amaçları için yönlendirilebileceklerini göz ardı etmişlerdi liderler. Farklı Yunan kolonilerinde bağımsız gruplarca sürdürülen hareketlerin arasında sağlam bir koordinasyon kurulması gerekliliği küçümsenmiş, merkezi bir yapı hedeflenmediği için oluşan parçalanmışlık, Kroton'la Sibaris arasındaki beklenmedik gerginlik de yüzeye çıkmıştı. Ekonomik alanda hızlı ve hoşnutsuzluğu giderici, yoksulluğun önüne geçmeye yönelik adımlar atılmadığı için yoksulların öfkesiyle yüz yüze gelinmişti. Kaba güce değil, bilgelik ve saygınlığa dayalı bir iktidar modeli hedeflendiğinden askeri anlamda sahip olunan zaaflar çığ gibi büyüyen ayaklanmaların bastırılamaması sonucunu doğurmuş ve en az 20 yıl boyunca harcanan bütün çabalar örgütün dağılmasıyla boşa gitmişti. Demek ki felsefi ve mistik eğitimle bitmiyordu her şey. Siyasi mücadele için örgütlü bir fiziksel güce de gerek duyuluyordu. Ama bütün bunlara dikkate alan ve koşullara uygun davranan bir yönetim, amaçlanan idealin tam karşı kutbuna kaymaz mıydı? Bir diğer temel açmaz da bu noktada ortaya çıkmıştı. İdeal toplumu hedefleyen bir hareket, yönetimi ele geçirdiği bir kentte sahip olduğu konumu korumak için devlet mekanizmasının fiziksel araçlarından yararlanma yönünde tercih kullanırsa, bizzat kendi idealine ters düşmeyecek miydi? Çöküş sonrası ayakta kalan ve ideal üzerine düşünmeye devam eden kardeşlik üyeleri için bütün bunlar, Kroton deneyiminin getirdiği temel dersler arasında yer almaktaydı. Roma'da Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmelere bu gözle baktığımızda söz konusu derslerin yeni deneyimde bir biçimde etkili olduğuna ilişkin izler bulabiliyoruz. Birincisi, hedefe giden yolun her şeyden önce insan malzemesini yetiştirme ve hazırlama evresinden geçtiği çok daha net olarak anlaşılmışa benziyor. Kardeşlik üyelerinden oluşan grup, Roma'da sessiz ama etkin bir siyasi parti gibi davranırken iktidarı bütünüyle ele geçirmeyi değil, gereken zamana dek kontrol etmeyi amaçlıyor yalnızca. İktidar mekanizmasını elde tutmanın birçok bakımdan yarı kapalı olması gereken bir örgütsel yapıyı doğrudan doğruya hedef haline getirdiği Kroton deneyiminden çok iyi anlaşılmışa benziyor. Ama Roma'da zaten kardeşlik için başka türlüsü de pek düşünülemezdi. Çünkü krallık devrildikten sonra ortaya çıkan yeni rejimde sınıfsal öncülüğü üstlenmiş görünen patriciler bile bir takım genel ortak çıkarlar dışında bütünlüklü bir ideolojiye ya da siyasi tavara sahip değildi ve Roma'da iktidar mücadelesi sınıf ya da sosyal tabaka kaygısının dışında güç ve nüfuz elde etmeye çalışan irili ufaklı birçok grup arasında yaşanıyordu. Kroton'dan Delfi ve Cuma'ya kaçan, oradan da Sibyl destekli olarak yeni bir stratejiyle birlikte Roma'ya gelmiş oldukları düşünülen Pitagoras öğrencileri zaten isteseler de doğrudan iktidarı elde tutacak bir siyasi zümreye dönüşemezlerdi. Hele birçoğunun katledilmesine neden olan büyük bir yenilginin anıları henüz bu kadar tazeyken. Konsülün akıl hocaları. Bu nedenle geçmiş deneyimlerden de yola çıkarak farklı ve daha sistemli bir yol planı çıkarılmış gibi görünüyor. Cumhuriyetin ilk konsüllerinden biri olan ve krallık rejiminin devrilmesinde kritik bir rol üstlenen Tarquinius'un yeğeni Brutus'un, Delfi'deki Sibyl, Pythia ile yakın ilişkileri nedeniyle Pitagoras'ın öğrencileriyle de bir biçimde bağlantılı olduğunu düşünmek için yeterince nedenimiz var. Brutus, kraldan ve onun oğulları olan kuzenlerinden nefret ediyor, yönetimi ele geçirme hırsıyla yanıyordu. Bunu Pythia ile yaptığı o ünlü görüşmeden de biliyoruz. Delfi seferinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan bahane ile Tarquinius'un devrilmesi ve oluşan cumhuriyet rejiminde Brutus'un konsüllüğü üstlenmesi hiç de rastlantı değil gibi görünüyor. Başta Livius olmak üzere geleneksel kaynaklara bakarsanız, Brutus adının anlamını hak eden, pek zeki olarak adlandırılamayacak, Brutus aptal ya da bön anlamına gelir. Bir patriciydi. Ayrıca bir kralı devirip yeni bir rejimin öncülüğünü üstlenecek kadar atak ve yürekli olmak bir yana, silik kişiliği ve ürkekliğiyle tanınıyordu. O kadar ki salt, Tarquinius'un gazabından payına düşeni almaktan korktuğu için kendisine ne söylenirse yapmaya ve göz önünde olup dikkat çekmemeye çalışıyordu. Livius'a göre bir yandan için için yöneticilik hırsını içinde taşıdığını Pythia'dan aldığı tüyo üzerine toprağı öpme hikayesinden biliyoruz. Ama Brutus böyle büyük bir sosyal dönüşümde liderliği üstlenecek denli güçlü ve karizmatik biri değildi kesinlikle. Livius da Brutus'un bir anda yürekli bir lidere dönüşmesiyle ilgili olarak Roma soylularının düştüğü şaşkınlıktan altını çizerek söz ediyor. Titus Livius, AGE kitap 1 sayfa 112. İşin cesaret ve karizma ile ilgili yönleri bir yana, Brutus'un aklında cumhuriyet gibi bir fikrin kesinlikle olmadığını, onun yalnızca kral olma düşleri beslediğini biliyoruz. O halde bu şaşırtıcı cesur dönüşümün yanı sıra Tarquinius'un hırslı yeğeni yeni düşüncelerle de donatılmıştı bir biçimde. Üstelik tam da Delfi'deki o kritik ziyaretten döndükten kısa bir süre sonra. Belli ki arkasında onu hem yüreklendiren hem de yeni ideallere yönlendiren bir takım akıl hocaları vardı. Bunlardan birinin Delfi'deki Pythia Sibyl olduğunu tahmin etmek hiç güç değil. Diğerleri de yine Pythia ile olan köklü ve yakın bağlarından dolayı ancak Pitagoras'ın öğrencileri olabilir.